Musa 17. Ayrım Sayfa 323 Gerçekleşen Kehanetler Mos, hava değişikliklerini bazı belirtilere göre önceden tahmin etmeyi öğrenmişti. Büyük yeşildeki balıkların bolluğu, büyüklüğü, sıcaklık iniş çıkışları, gökte kuşların az ya da çok oluşu. Denizde balıklar azalmışsa ve araba ırmağındakiler ölüyorsa, doğu büyük yeşilde köpek balıkları görülmeye başlamışsa bu suların fazla sıcak olduğu anlamına gelir. Bu durum ani, şiddetli ve bazen yıkıcı fırtınalara neden olur. Aynı zamanda böcek sürülerini de getirir. Ardından kurbağalar ve fareler ülkeyi istila eder. Sıcaklık geceden gündüze, büyük iniş çıkışlarla değişirse bu gelecek günler için şiddetli rüzgarların habercisidir. Denizciler onu anlatmışlardı. Çok sıcak geçen yazlarda kuş ve punttan Mısır'a doğru giden çekirge bulutları görmüşlerdi. Bazen bu bulutlar rüzgarla yön değiştiriyor, suyun üzerine iniyor ve su yüzeyini kırmızıya boyuyordu. Çünkü böcekler batmamak için kırmızı olan kanatlarını açıyorlardı. Bu balıkların suyun yüzüne çıkmasına neden oluyor ve daha yuttukları böcekleri sindiremeden tutuluyorlardı. Ama göllerin suyu da hangi uğursuz sebeple bilinmez kıpkırmızı oluyordu bazen ve o sırada su içilemiyordu. Kuşlar azaldığında farelerin pek çok kuş yumurtasını ve yavruyu yedikleri anlaşılmalıydı. Bunun sebebi de buğday ve arpa tarlalarının sıcaktan kavrulmuş olmasıydı. Bu yıl yaz çok sıcak geçeceğe benziyordu. Mos, Medyen ülkesine döndüğünde Harun'un mektubu onu bekliyordu. Tanrı'nın seçtiği kardeşim Ptahmos'a, Kuzey Avaris'te Apis hizmetkarları semtinde kardeşim Arfaksat eliyle. Mektubunda 29 kabile şefinin toplantımıza katılmamış olmasından üzüntü duyduğunu yazmışsın. Ben de üzülmüş ve kaygılanmıştım. Katılmayışlarının gerçek nedenini bana bildirmemiş olmaları ve bu konuda bazı söylentiler duymuş olmam kaygılarımı daha da artırmıştı. Bu söylentilerin gerçek olduğu anlaşıldı ve aşağıda anlatacağım bilgileri edindim. Nomark Setepentot, sen de tanıyorsun, birkaç ay önce kendisini Aşağı Mısır'ın hükümdarı yaparak bir ayrılıkçı hareketin hazırlığı içindeymiş. Bu iş için bir orduya ihtiyacı olduğu ve kendisine katılan birkaç yüz subay yeterli olmadığı için kardeşlerimizi kullanmayı düşünmüş ve kabile şeflerine, toplantımıza katılmayan şeflere başvurmuş. Mus'un yüzü kıpkırmızı oldu. Elleri titriyordu. Onları görür gibi oluyordu, o küçük taşra zorbalarını. Kokuşmuşluğun sıcak koynunda, Memphis'in boyundurluğundan, kendisinin onları hapsettiği boyunduruktan kurtarmak için çıldırıyorlardı. Kendisinden böylesine nefret etmelerinin nedenini anlıyordu ve Hapenaht'ın rolünün ne olduğunu da. Memphis'e komploculardan ve komploculara Memphis'ten bilgiler getirip götüren o iki yanlı casusun rolünü de. Böylece bol bol dağıttığı altın, gümüş ve bakırla onları satın alma yoluna başvurmuş. Kabile şefleri onlara nihayet Ramses'in adamlarının zorbalığından uzakta, yeni bir ülkede özgür insanlar olarak yaşama imkanı var eden bu planı, Setepentot'un planını kabul etmişler. Aslında bu bağışlar, yüzyıllardır çektiğimiz acıların ve yok pahasına çalıştığımız günlerin çok cılız bir karşılığı sayılabilir. Ne var ki, Setepentot'un planı başarısızlıkla sonuçlandı. Hapenaht kuşkulanmış ve ajanlarıyla Memphis'teki krala bildirmiş. Nomark, Memphis'ten gelen bir askeri birlik tarafından tutuklandı. Çoktan idam edilmiş olduğunu düşünüyoruz. Durumdaki bu ani değişiklik, Aşağı Mısır'ın kurtuluşunda pay sahibi olmayı düşleyen kabile şeflerini ümitsizliğe düşürdü ve korkuttu. Hayallerinin yıkıldığını görmekle kalmıyor, Memphis hükümetinin baskıları artıracağı kaygısı içinde yaşıyorlar. Bugüne kadar Hapenaht'ın kabile şeflerinin suç ortaklığı konusunda ne derece bilgi sahibi olduğunu öğrenemedik. Her şeye kadir Tanrı'dan, bizleri Firavun ile vezirlerinin öfkesinden korumasını diliyoruz. Ama artık herkes en kısa zamanda buradan gitmek zorunda olduğumuzu düşünüyor. Ebedi ve ezeli olanın, senin sesinle, bize ulaştırdığı emirle uyarak, 33 kabile şefi son toplantımızda bir araya geldi. Hepsi tanrısal irade önünde eğildiler ve acılar içinde geçen yüzyıllar sonunda kendilerini unutmamış olan Tanrı'ya şükranlarını ifade ettiler. Kendi insanlarına onun emirlerini naklettiler. Onlara Kenan ülkesindeki atalarının topraklarına dönmek üzere her an yola çıkmaya hazır olmalarını söylediler. Onlar adına senden, tanrısal vahiy indiğinde ne zaman yola çıkacağımızı öğrendiğin an bizleri derhal bilgilendirmeni istiyorum. Geri kalan 4 kabile şefinin neden katılmadığı konusunda tek kelime yoktu. Mus oturdu ve bütün bu anlatılanların zihninde yarattığı fırtınanın dinmesini bekledi. Ramses'e karşı silaha sarılan apürular. Gözü kara, hatta çılgın bir tasarı. Orada olsaydı kendisi ne yapardı? Bir kenarda duramaz, o da silaha sarılırdı kuşkusuz. Bu düşünce onun emirlerine uyacak yerde planın çekiciliğine kapılmış olan kabile şeflerine duyduğu öfkeyi yok etti. Yüzyıllardır kendi elleriyle işledikleri bu topraklarda ve kendi emekleriyle inşa ettikleri kentlerde nihayet özgür insanlar olarak yaşayabilmek. Ama o uğursuz, o sinsi hapenat, iğrenç görevini yerine getirmişti ve Setepentut'un çılgın başkaldırı hayalinden geriye sadece yıkıntılar kalmıştı. Mektubun son cümlesi en kısa zamanda çözülmesi gereken bir sorunu dile getiriyordu. Gerçekten Mısır'dan ne zaman çıkacaklardı? İdeal olanı hemen şimdi bu çıkışın Ramses'in çılgın öfkesiyle felakete dönüşmesini beklemeden gerçekleştirilmesiydi. Ve özellikle de sahil yolu dışında kullanabilecekleri tek yol olan Sazlıklar Denizi'nin geçilmez olacağı mevsim gelmeden Mos oraya gittiğinde kendisi buna tanık olmuştu. Ama bu imkansızdı. Mısır orduları kan dökmeyi göze alarak onları engelleyecekti ve Mos bin kez düşünüp çare bulamadığı soruna geri dönüyordu. Başarısız olurlarsa Apiruların durumu eskisinden de kötü olurdu. Şu halde Ramses'in onayını almak gerekiyordu ve Firavun kendinden başka hiç kimsenin sözüne değer vermezdi. Onu Apiruların çıkışına izin vermeye zorlayacak tek şey Tanrı'dan gelecek bir işaretti. Ama işaret gelecek miydi? Ne zaman? Mos kaygılarını Tisipora'ya belli etmemeye uğraşıyor ama gece uyuyamıyordu. En kötüsü zamanın çok çabuk geçmesiydi. Vakit azalıyordu. Geçen her saat başarı şansını artırabilir ya da azaltırdı. Onunla çölde konuşmuş olan Tanrı'ya kendisini bu çıkmazdan kurtarması için dua ediyordu. Sabaha karşı uyuyabildi ve müthiş bir rüya gördü. Firavun'a mektup yazması gerekiyordu. Rüyasında Firavun dev gibi büyüktü ama Mos ona karşı koyabiliyordu. Sabah Mos en güzel papirusunu aldı ve kamış kalemi yeniden kesti. Yazdı. User Maatre Setepenre'ye. Aşağı ve yukarı Mısır'ın mutlak hakimi ve efendisi Memphis Sarayı'nda Nezmetmut'un oğlu eski hizmetkarı Ptahmos'tan. Nil Vadisi'nin alçak ve yüksek toprakların mutlak hakimi ve efendisi dayım. Çok uzak geçmiş zamanlardan beri Apiru halkı senin ülkende tutsaktır. Bu halk beni şef olarak seçti ve benim ağzımla senden, atalarının tek olan tanrısının buyruğuna uyarak geldikleri Kenan ülkesine geri dönmelerine izin vermeni rica ettiler. Bu tanrı, halkını tutsak etmiş olanların iradesine boyun eğmedikleri takdirde öfkesiyle cezalandıracaklarını bildirmiştir. Sana yalvarırım, User Maatre Setepenre, ülkenin çok sevdiğim halkını, efendilerin efendisi olan tanrının gazabından uğramaktan koru. Yüksek katından gelecek cevabı, ey User Maatre Setepenre, Kuzey Avaris'te Apis hizmetkarları semtinde kardeşim Harun'a bildirebilirsin. Bu mektuba Ramses'ten herhangi bir tepki geleceği düşünülemezdi. Bu nedenle Mos bekliyordu ama çok keyifsizdi. Ancak bir sabah, Doğu Büyük Yeşil'i geçerek gelmiş olan gemiciler inanılmaz bir olayın haberini getirdiler. Nil'in suları kan kırmızısı olmuştu. Şaşkınlıklar içinde ellerini göğe kaldırıyorlardı. Bu suyun içilemez olduğunu da söylüyorlardı. Arıtılmış olsa bile. İçen hayvanlar hastalanmıştı. Üstelik nehir binlerce ölü balıkla doluydu. Sırt üstü dönmüş binlerce ölü balık. Mos'un kalbi deli gibi atmaya başladı. Çöldeki sesin haberini verdiği işaret buydu. Ayağa kalktı ve bağırdı. Tek olan Tanrı'ya şükrolsun. Çevresindekiler şaşırdılar. 4 gün sonra Büyük Siyah'tan gelenler Harun'dan mektup getirdiler. Apirular da Nil'in kırmızı aktığını görmüşler ve göğün bu işareti karşısında ağlamışlardı. Ramses'ten gelmiş bir mesaj konusunda tek satır yoktu. Mos bu haberlerin daha çabuk gidip gelmesini sağlamak için daha yakın bir yere, mesela Alaat'a yerleşmenin doğru olup olmayacağını düşündü. Ne var ki gemiler oraya ancak onarılmayı gerektirecek bir hasar olduğu zaman uğruyorlardı. Sazlıklar Denizi'nin karşı kıyısına geçmeyi ise düşünmek bile istemedi. Oralar casus kaynıyordu kuşkusuz, kendini tehlikeye atmış olurdu. Oraya en son gidecekti, başarıdan emin olduğunda. Esyon Geber'de hiç olmazsa gemiciler bir çeşit suç ortağıydı. Onlarla olabildiğince çabuk ve güvenilir haber alabiliyordu. Bir hafta sonra ikinci kehaneti de gerçekleşti. Yukarı Mısır kurbağa kaynıyordu ama Mos'un sevinci ihtiyatlıydı. Ramses'i mantığa ve insafa davet edecek olan kurbağalar değildi. O adamını tanıyordu. Ancak bizzat Osiris'in görünmesi onu etkileyebilirdi. O da dinsizlikle suçlanma korkusu yüzünden. Kuşkusuz Apirular da Ramses gibi birine tanrı tarafından gönderilen bu uyarıları fazla zayıf bulmuşlardı. Bu nedenle oralardan ses gelmedi. 3. uyarı hemen ardından geldi. Mısır ülkesi bir gün birdenbire Nübya'dan gelen korkunç sinek sürülerinin istilasına uğradı. İnsanlar çok acele işleri yoksa dışarı çıkmamayı yeğlediler ya da bunaltıcı sıcağa rağmen baştan ayağa harmanelere bürünmek zorunda kaldılar. Musa, tarlalardaki çalışmanın da çok zorlaştığını söylediler. Sinek sürülerinin görülmediği aşağı Mısır dışında bu durum Mosu iki nokta üzerinde düşündürdü. Öncelikle aşağı Mısır'ın yani Apiruların yaşadığı bölgenin felaketin dışında kalması dikkat çekiciydi. İkinci önemli konu hastalık konusuydu. Kendisi Mısır'dayken böyle sinek istilalarının sonrasında insanların bazen ayakta duramayacak hale gelmelerine sebep olan ateşli ve tehlikeli hastalıklara yakalandıklarına tanık olmuştu. Pek çok küçük çocuk aynı hastalıktan ölmüştü. Besbelli Arfaksat tarafından alelacele yazılmış bir mektup, Mosa, Memphis ve Avaris'teki rahiplerin Mos tarafından krala gönderilmiş olan mesajdan haberleri olduğunu ve peş peşe gelen felaketler sebebiyle kaygılarını dile getirdiklerini anlatıyordu. Mos tarafından açıklanan ve onun esrarengiz tanrısının dünyaya gönderdiği felaketler onları korkutmuştu. Kralın bakanlarına, kralı Apirulara izin vermeye ikna etmeleri için baskı yapıyorlardı. Mos neredeyse limanda yaşıyor gibiydi. Mısır'da olanlar hakkında en kısa zamanda haber almak istiyordu. ''Niçin bu kadar kaygılanıyorsun?'' demişti Yetro Mos'a. ''Sana Tanrı'nın elinin senin üzerinde olduğunu söylememiş miydim? Seni terk etmesi için hiçbir sebep yok. Benim bu görevi başarıyla tamamlamam gerek. Ama bu onur bir insana verildi. Ben bir insanım. Her şeyi bilen değilim. Her an ümitli olamıyorum.'' Yetro evet anlamında başını salladı. ''Gelecek aylar bütün gücüne ihtiyacın olacak Mos. Onu dikkatli kullan.'' Mos da geceleri daha uzun ve daha huzurlu uyuyabilmek için kendini zorluyordu. Dördüncü ihtar ilkinden tam 3 hafta sonra kendini gösterdi. O güne kadar görülmemiş irilikte bir dolu ülkeyi perişan etti. Gemiciler çalışanların tarlalarda yaralandığını ve atların gökten düşen bu kurşunla deliye dönüp sitelerde, kışlalarda büyük zarara sebep olduğunu anlatıyorlardı. Adamlar Mos'un Mısır'la ne gibi bir ilişkisi olabileceğini ve orada olup bitenlerle neden bu kadar ilgilendiğini düşünmeye başlamışlardı. Mos eskiden Avaris'te tanık olduğu dolu felaketini hatırlıyordu ve bir kez daha ne kadar güçlü olursa olsun bu olayların Ramses'in inadını kıramayacağını düşünüyordu. Onun çok daha büyük bir felaketin dışında planı için güvenebileceği tek ümit rahiplerin paniğe kapılması olasılığıydı. Kendisinin yapabileceği sadece dua etmek ve beklemekten ibaretti. Her gün biraz daha artan kaygılar içinde eskiden yaptığı gibi Tanrı ile ilişki kurmasını sağlayacak gücü yoktu. Zaman durup düşünme zamanı değildi. Eyleme geçmek gerekiyordu. Gemiciler ve tüccarlar daha ilk gemi limana varır varmaz yüklerini bile boşaltmadan Mos'a haber götürmeyi adet edinmişlerdi. Ve adam gelirken yolda yakalıyordu Mos. Mısır'dan yeni bir haber var mı? Mos birkaç gün önce 5. felaketin krallığı pençesini almış olduğunu da böyle öğrendi. İnsan beyleğinin hatırladığı en büyük çekirge bulutları yukarı Mısır'a inmiş ve Memphis'e kadar bütün ekili alanları mahvetmişti. Halk tapınaklara koşuyordu ve her yerde dini törenler birbirini izliyordu. Açlık tehlikesi ülkeyi tehdit ediyordu ve Mos bu kez Ramses'in geri adım atacağını düşündü. Apiruların Setepentut'un ihanetinde suç ortağı olduklarını öğrenmemişse. 12 gün geçti. Avaris'ten gelecek, onu harekete davet edecek olan mesajı beklemekle geçen. Belki de ömrünün en uzun günleri. Hiçbir mesaj gelmedi. Ümitsizliğe kapılmıştı ve Yetro onu yüreklendirmekte zorluk çekiyordu. ''Senin Tanrın bütün bu işaretleri boşuna göndermedi.'' dedi ona. ''O yenilgiyi kabul etmeyecektir. Çünkü Ramses'ten de, yeryüzündeki bütün krallardan da güçlüdür. Güvenmeye devam et. Senin sabrın için bir sınav bu. Bütün bir halkın geleceği söz konusuyken bir tek insanın sabrı nedir ki?'' Kuşkusuz Mos'a bu uzayan bekleyişe katlanma gücünü veren Yetro'nun sevgisiydi. Tüccarlar ve Büyük Siyah'tan gelen tayfalar ona 6. bir felaketin haberini getirdikleri zaman artık sabrını kaybetti. Batıdan esen korkunç bir kum fırtınası 3 gün boyunca Mısır üzerinde esmiş, gündüzleri geceye dönüştürmüş, ağızları burunları kumla doldurmuş ve her şeyi sarı bir kefenle örtmüş, yok etmişti. Bu uzun saatler boyunca insanlar nefessiz kalmışlardı. Sonra diye bağırdı Mos, çılgın gibiydi. Böylesine katı olabileceğini ummadığı Ramses'e karşı nefretle doluydu. Peki sonra? Her şeye kadir Tanrı ile her şeye kadir hükümdar arasındaki inanılmaz savaşımı bilmeyen denizciler, Mos'u böyle çıldırtan şeyin ne olduğunu anlayamıyorlardı. En kötüsü diye düşünüyordu Mos. Oradaki insanlar bana duydukları güveni kaybedecekler. Atalarının tanrısı mı güçsüzdü yoksa başka bir tanrı arada bir verdiği ümit pırıltılarıyla onlarla oyun mu oynuyordu? Yakınlarının verdiği desteğe rağmen cesaretini kaybediyordu Mos. Birkaç gün üst üste limana inmediği bile oluyordu. Bir sabah Yetro, kendisi onu uyandırmaya geldiğinde kötü geçmiş bir geceden sonra uyuyakalmış olan Mos zor uyandı. Yetro çok iyi tanıdığı bambu çubuğu göstererek, "Mos, uyan!" diye bağırdı. "Sana bir mesaj var." Hala uyku sersemi, unutmaya çalıştığı kötü bir rüyanın hala etkisinde çubuğu aldı, deri bağcığı çözdü, kapağı kaldırarak iki parmağıyla papirusu çekti, aldı. Tanrı'nın seçtiği kardeşim Ptahmos'a, Kuzey Avaris'te Apis hizmetkarları semtinde kardeşim Arphaxad eliyle. Yedinci felaket zindancılarımızı dize getirdi ama bizim de yüreklerimizi yaktı. Son birkaç hafta içinde küçük yaşta pek çok çocuk her sivrisinek afetinden sonra görülen o ateşli hastalıktan öldü. Salgın Memphis'te kaldı, Avaris'e inmedi. Halkın baskısı karşısında rahipler krala senin buyruklarına uyması için ricada bulunmaya gittiler. Kral ve rahipler bize beddua ederken Mısır'dan kovulduğumuzu bildirdiler. Artık yola çıkmakta özgürüz. Tanrımıza büyük bir adak töreni yaptık. Kardeşlerimiz işi bıraktı. Gitmek için senden en kısa zamanda gelecek emirleri bekliyoruz. Mos'un şaşkınlığı o kadar büyük oldu ki Yetro damadının bayılacağını sandı. Kızını çağırdı ve ikisi birlikte Mos'a ayağa kalkması için destek oldular. Uzun süre onlara saçma, tutarsız görünen sözlerle anlattı, anlattı. Ona kişniş katılmış sıcak süt içirdiler. Ancak öğleye doğru Mos kendine gelebildi. O zaman ağlamaya başladı ve Yetro'dan öteki tanrılar için yaptığı gibi yassı taşta bir adak duası yapmasını rica etti. Stito efendisinin bu durumuna çok üzülüyordu. Çünkü Mos titriyor ve ağlıyordu sürekli. "Mektup ne diyor?" diye sordu Yetro. Mos ona mesajı özetleyince de cevabın adak töreninden daha acil olduğunu söyledi. "Haklısın," dedi Mos. Böylece 37 kabile şefine en kısa zamanda Sazlıklar Denizi'ne doğru yola çıkmalarını emreden cevabi mektubu yazdı. Kendisi onlara rehberlik etmek için orada bekleyecekti. Mesajın yerine ulaşması için 7 gün beklemek gerektiğini hesaplamıştı. Sonra Apiruların Sazlıklar Denizi kıyısına gelmeleri de en az 5 gün sürecekti. Çünkü kalabalıktılar. Bu hesapla 12 gün gerekiyordu. Hemen yarın ya da yarından sonra yola çıkması şartıyla kendisi de onlarla aynı zamanda belki biraz daha önce orada olabilirdi. O akşam Yetro'nun sunağında iki beyaz güvercin kurban etti. Heyecandan titreyen sesiyle "Tanrım," dedi. "Seçtiğin hizmetkarım ve bundan böyle senin olan halkın tutsaklık zincirlerini kırarak onları kurtardığın için sana şükranlarını sunarlar. Sen insanların yardımına koşmak için göklerden inen tek tanrısın. Tanrım, elin gökten inerek bize uzandı ve sesin yeryüzünde yankılandı." Yetro dinledi. "Neden siz?" diye sordu sonra, duman çivit mavisi göğe yükselirken. "Çünkü biz onu duyduk, onu dinledik. O başka hiçbir halkı özgür kılmadı." Ertesi sabah İddo, Mos'u geçirmek için limana kadar Stito ile birlikte gitmeye karar verdi. Çünkü eniştesinin sağlığından kaygı duyuyordu. Bu büyülenmiş gibi dalgın, zayıflamış, bakışları görünmeyen bir yerlere dikili insanın birkaç hafta önceki yakışıklı genç adamla hiçbir benzerliği yoktu. Yakında hareket edecek bir gemi aradılar. Kaptanlardan biri, "Kaç gündür berbat bir deniz var," dedi. Ama yelken açmaya hazır küçük bir Arap gemisi buldular. Gemi yolcuyu kabul etti. Kelimelerin de ötesinde. Hiç deniz yolculuğu yapmamıştı Mos. Geminin dört yana sürekli sallanışı ona kendi hayatının simgesiymiş gibi göründü. İnsan içinde sallanıyor, oradan oraya savruluyordu. Ama hep bir yöne, hep aynı yöne doğru yol alıyordu. Sonunda güneşin ve rüzgarın yardımıyla çocukluğunun uykuları gibi derin bir uykuya daldı. Buna ihtiyacı vardı. Haftalardan beri huzur içinde uyuyamamıştı. Deniz genellikle fırtınalıydı. Bir yandan girip öbür yandan çıkarak büyük bir öfkeyle saldıran dalgalara kapılıp sürüklenmemek için küpeşteye tutunmak gerekiyordu. Ama Mos'un korkusu yoktu. O artık Tanrı'nın elinin üzerinde olduğu sözünün gerçekliğine inanmıştı. Ambara dolan sular sağa sola çalkalanarak geminin yalpalanışını daha da artırmaya, böylece dengeyi bozarak tehlike yaratmaya başladığı zaman suyun boşaltılması işine o da katılıyordu. Bir aşığın, sevdiği, özlediği kadına gidişi gibi gidiyordu halkına doğru. Onu tanımamıştı eskiden. Ama Tanrı'nın onu kendisine emanet ettiği günden beri sadece onun için yaşıyordu. Tanrı tarafından görevlendirilmişti ve onun temsilcisi olarak bu halkı yaratıyordu. Gemi, Mos'un geçmişte deve sırtında yol aldığı kıyılar boyunca ilerliyordu. Şurada burada, yamaçlarında gecelediği ve iki kez haydutları kaçmak zorunda bıraktığı tepeleri tanıyordu. Aklı, Hüsam'ın oğullarına, sonra Tisippura'yla ve oğlu Gershom'la geçirdiği son geceye gitti. "Bu, bir kadına, özellikle de hamile bir kadına göre bir yolculuk değil," demişti Yetro. Tisipora burada güvende olur. Hamileliğini sağlıklı geçirir. Halkın büyük yeşilin karşı kıyısına ulaştığında onu sana getiririm. Kucaklaşmalar, gözyaşları, heyecan, coşku, damarlarında dolaşan ateş. Hayalleri, sazlıklar denizinin ve hırçınlıklarının anısıyla sona erdi. Tayfa başına, ''Suları nasıl?'' diye sordu. ''Akıntı fazla mı?'' Bugüne kadar güçlüydü ama geçilmez değildi. Şans yardım ederse sazlıklar denizini de rahatça geçip büyük siyaha varabileceğiz. Ama tayfa başı yine de günde birkaç kez yolcusunun dikkatli bakışları altında akıntıyı ölçmek için denize bir sırık daldırıyordu. Yolculuk ilerledikçe Mos'un zihni ve bedeni güçleniyordu. Eski günlerindeki uyanık ve kararlı genç adama dönüşüyordu yeniden. Hatta geminin yanı sıra yüzen bir Yunus, mutlu bir çocuk gibi havaya sıçrayıp düşerek oyun oynadığı zaman güldü. Yunus su yüzüne yakın yüzüyor, işler yolunda demektir, dedi tayfa başı. Akıntı çok güçlü olduğu zaman hiç görünmezler. Bazen köpek balıklarına da rastlıyorlardı. Tayfa başı sazlıklar denizinin göründüğünü söylediği zaman Mos'un kalbi göğsünü delip çıkacakmış gibi çarpmaya başladı. Pruva'ya koştu, harmanisi rüzgarda çırpınırken mavi ve beyaz ışıklı ufka baktı. Birkaç yüz arış sonra nihayet insan hayalleri görünmeye başladı. Evet, insanlar vardı. Sazlıklar denizi kıyısında sazların uçuk yeşil yapraklarının sakladığı insanlar. Ama sazların üstünde göğüsleri ve yüzleri açıkça görülüyordu. Sazlıkların bugüne kadar açtığı en güzel çiçekler. Oradaydılar. Mos tayfa başına, ''Beni Mısır kıyısına çıkar.'' diye bağırdı. ''Biliyorum.'' dedi adam ve Pruva tayfasına büyük kireyi sola yönlendirmesini emretti. Mos harmanesi sırtında omzuna attığı dengiyle Pruva'da duruyordu. Sarhoşlukların en çılgınıyla sarhoştu. Birkaç kişi kıyıya doğru yürüdü. Mos uzaktan Harun'u tanır gibi oldu. Yanında da bir kadın vardı. Tekne nihayet Mos'u suya düşürebilecek kadar sola yattı. Sular daha az çırpıntılıydı şimdi. Gemi küreklerinin gücüyle kıyıya sokuldu. Devrilme tehlikesine karşı yelkenler indirilmişti. Çok da derin olmayan 4 arış kadar bir su, gemi bordasını kıyıdan ayırıyordu. Tayfa başı, iskele görevi yapacak kalası getirdi ve daha yerine yerleştirirken Mos, rüzgara kapılmış yaprak gibi uçtu. 2 sıçrayışta Mısır toprağına ayak bastı. Harun'un, sonra kız kardeşi Miriam'ın kollarına atıldı. İnsanlar çılgın bir coşkuyla onu kucakladılar. Kalabalık bir uçtan bir uca deprem olmuşçasına dalgalandı ve uğuldadı. Yer altından duyulan bir gök gürültüsü gibi. Harun, sıraları bozmayın diye haykırıyordu. Birçok kişi artık özgür olan tutsaklar sıraları bozmasın diye gerilere doğru koştu. Ta uzaklara kadar, sıraları bozmayalım sesleri duyuldu. Selam Mos diye bağırdı gemidekiler. Gördükleri manzaradan şaşkına dönmüşlerdi. Anlatılan bütün o tanrısal işaretlerden bile daha inanılmaz bir olaydı bu. İskele çekildi. Mos veda kelimeleri bağırdı gemidekilere. Ama gözleri ötelerde orada bekleyen insanlardaydı. Sonra yanındaki 2 kişiye, biri arfak sattı, ''Beni omuzlarınıza alın.'' dedi. Omuzlarına çıktı ve göz alabildiğine uzanan, kollarını göğe kaldırmış bir insan denizi gördü. O da kollarını kaldırdı. 400 yıl süren kölelik burada sona eriyordu. Rüzgar tozları savurur gibi çekilmiş acıları alıp götürüyordu. Efendilerine mutlu haberi verebilmek için koşuyor sanılan aceleci bulutların aktığı göğün altında yeni bir dünya doğuyordu. Tanrı verdiği sözü tutmuştu. ''Tanrımıza şükrolsun!'' diye bağırdı. ''Tanrımıza şükrolsun!'' diye tekrarladılar. Rüzgar, haykırışı, dalgaların sesi ve sazlıkların yumuşak şarkısıyla birlikte sonsuz ufuklara kadar götürdü. Bu, insanların haykırışı değildi artık. Yeni bir varoluşun dünyaya seslenişiydi. Musa, Mısır Prensi, 1. Cilt Sonu, sayfa 335.